Ayrım 3.
Sayfa 20. Çünkü Dostoyevski'nin durumunu nasıl gördüğünü iyice anlamak istiyorsak, söylenilenlerin tersini düşünmemiz yeter. Aslında alaya konu olması gereken, ruh bilim değil mahkeme soruşturmalarının yöntemidir. Cinayeti gerçekten kimin işlemiş olduğu önemli bir şey değildir. Ruh bilim, bu cinayetin işlenmesini kimin içinden geçirmiş ve istemiş olduğunu, kimin cinayetin işlenmesinden sevinç duyduğunu araştırarak bulmak ister. Bu bakımdan ötekilere hiç benzemeyen Alyosha bir yana, Karamazov kardeşlerin hepsi, yani içgüdülerine kapılan zevk düşkünü, şüpheci düşünür ve saralı suçlu kabahatlidir. Karamazov kardeşlerin bir sahnesi özellikle açıklayıcı bir anlam taşımaktadır. Dimitri ile konuştuğu sırada Zosima, onun baba katili olmaya hazırlandığını kavrayarak ayaklarına kapanır. Bunu bir hayranlık duygusunun dile gelişi olarak yorumlamak mümkün değildir. Bu davranışın, tam bir Hristiyan olan Zosima'nın katilden tiksinmek ve onu küçük görmek eğilimine kapılmasının önüne geçmek isteyişini dile getirdiğini ve bu yüzden katilin karşısında kendini küçük düşürdüğünü söyleyebiliriz. Gerçekten de Dostoyevski, suçlulara karşı sınırsız bir yakınlık duymaktadır. Bu duygu, suç işlemiş bir zavallıya karşı beslenen acıma duygusundan çok, eski çağlarda delilere ve saralılara karşı beslenen kutsal korkuya benzemektedir. Dostoyevski'nin gözünde herhangi bir suçlu, başkalarının yüklenmek zorunda kalacağı kabahati üstüne almış olan bir kurtarıcı gibidir. Bu suçlu insan öldürdüğü için ötekinin suç işlemesi gerekmez artık. Çünkü o bu suçu işlemeseydi öteki belki işlemek zorunda kalacaktı. Bu sadece bir acıma duygusu değil, birbirini andıran öldürme eğilimleri üzerinde temellenen bir özdeşleşmedir. Daha doğrusu yerinden kaymış bir narsizm kendini sevmedir. Burada geçen duygunun ahlaksal değerini tartışmıyoruz. Belki de genel olarak yakınlık duygusunun mekanizması, suçluluk duygusuyla yüklü bir yazar olan Dostoyevski'de kolayca gördüğümüz bu ruhsal mekanizmadan farksızdır. Özdeşlik yoluyla ortaya çıkan bu yakınlık duygusunun Dostoyevski tarafından şu ya da bu konunun seçilmesini kesin biçimde belirlediğinden şüphe edilemez. Dostoyevski başlangıçta bayağı suçlularla bu suçluları yöneten güdüler sadece bencillikten doğan güdülerdir ve siyasetle din alanında suç işlemiş kimselerle uğraşmış ve ancak hayatının sonlarına doğru ana suça yani baba katilliğine dönerek bunu bir sanat eserinde içini dökebilmek amacıyla kullanmıştı. Dostoyevski'nin ölümünden sonra yayınlanmış yazıları ve karısının günlüğü, hayatının belli bir dönemini, yani Almanya'da kumar oynama tutkusuna kapıldığı dönemi adamakıllı aydınlatmıştır. Bakınız, Philipp Miller ve Eckstein, 1925. Bu kumar düşkünlüğünü bir patolojik tutku krizi gibi görmemek mümkün değildir. Ama bu ilgi çekici davranışı akla yakın bir hale getirmek için çeşitli çabalar da harcanmıştı. Nevrozlularda çoğu kere görüldüğü gibi Dostoyevski'nin suçluluk duygusu da altından kalkamadığı ağır bir borç biçimine bürünmüştü. Borcu olduğunu bahane ederek kumar masalarının başından ayrılmıyor ve Rusya'ya döndüğü zaman alacaklıları tarafından tevkif ettirilmemesi için para kazanmaya çalıştığını ileri sürüyordu. Ama bu bir bahaneden başka şey değildi. Nitekim Dostoyevski bunun bir bahane olduğunu anlayacak kadar keskin zekalı ve açıklayacak kadar da namuslu bir kimseydi. Aslında önemli olanın oyun oynamak için oynamak olduğunu biliyordu. Akıl dışı dürtüleri dile getiren bu davranış bir başka şeyi de açığa vuruyordu. Dostoyevski son meteliğine kadar kaybetmeden rahat edemiyordu. Dostoyevski için kumar da bir çeşit kendini cezalandırma yöntemiydi. Genç karısına artık hiç kumar oynamayacağı ya da belli bir gün kumar masasının yanına yaklaşmayacağı konusunda namus sözü veriyor ama bu sözünü hiçbir zaman tutamıyordu. kumar yüzünden parasız kalarak kendini ve karısını feci bir duruma düşürdüğü zaman da bundan patolojik bir doygunluk sağlıyordu. Karısının karşısında kendini küçük düşürüp gülünç hale sokuyor, karısının kendisini küçümsemesini ve günah işlemekten vazgeçemeyen bir adamla evlenmiş olduğu için acınmasını istiyor ve vicdanına çöken yükü böylece attıktan sonra yeniden eski hayatına dönüyordu. Dostoyevski'nin genç karısı kendini bu duruma alıştırmıştı. Çünkü gerçek kurtuluş umudunu yaratabilen tek şeyin, yani Dostoyevski'nin eser vermesinin, ellerinde ne varsa hepsini kaybettikten ve bütün eşyalarını rehine verdikten sonra her zamankinden daha iyi gerçekleştiğini biliyordu. Bu iki durum arasındaki bağlantıyı anlayamamıştı tabii. Oysa kendisine verdiği cezalarla suçluluk duygusunu doygunluğa ulaştırdığı zaman eseri üzerindeki engelleme hafifliyor ve Dostoyevski başarıya götürecek yolda birkaç adım atmak iznini kendine verebiliyordu. Kumarbazın unutulup gitmiş çocukluğunun acaba hangi bölümü oyun saplantısında kendini yeniden ortaya koymaktadır? Bunun cevabını Stefan Zweig'ın bir hikayesinden çıkarmak pek güç değildir. Dostoyevski üzerine de bir inceleme yapmış olan Stefan Zweig'ın Duygu Kargaşası 1927, adı altında topladığı 3 hikayesi arasında Bir Kadının 24 Saati diye adlandırdığı bir hikaye vardır. Bu küçük şaheser kadının ne kadar sorumsuz bir yaratık olduğunu ve beklenmedik bir yaşantının onu, kendisi de şaştığı halde ne gibi aşırılıklara sürükleyebileceğini gösterir. Ama bu hikayede başka bir şey de dile gelmektedir. Psikanaliz açısından yorumdan geçirilecek olursa, hikayenin başka bir şey, yani evrensel olarak insancıl, daha doğrusu erkeksi bir şey açıklamakta olduğu görülür. Böyle bir yorum apaçıklık niteliği taşıdığı için kendini zorla kabul ettirir. Bununla birlikte sanat yaratışlarının bir özelliği de yaratışı ortaya koyan yazarın, sözü geçen psikanaliz yöntemiyle varılan sonuçların farkında olmaması ve onları gerçekleştirmek amacını gütmemesidir. Nitekim yakın dostum olan Stefan Zweig'a bu hikaye üzerindeki yorumlarımı söylediğim zaman böyle bir şeyi hiç düşünmemiş olduğunu belirtti. Oysa hikayede görülen birçok ayrıntı gizli bir gerçeği anlatmak için ortaya konmuş gibiydi. Bu hikayede yaşlı bir hanım, 25 yıl önce başından geçen bir olayı yazara anlatmaktadır. Kadın daha genç yaşında iki erkek çocuğuyla dul kalmıştır. Ama çocukların ona ihtiyaçları yoktur artık. Hayattan hiçbir şey beklemeyen 42 yaşındaki bu kadın, amaçsız gezilerinden biri sırasında Monte Carlo kumarhanelerine uğrar. Kumarhanelerin üzerinde yaptığı etki içinde, şanssız bir oyuncunun bütün duygularını açıkça dile getiren bir çift el özellikle dikkatini çeker. Bir delikanlı olan şanssız oyuncu, yazar bu delikanlıyı sanki rastgele kadının büyük oğlu yaşında bir kimse olarak tanıtıyor. Umutsuzluk içinde dışarı çıkar ve canına kıymak amacıyla kumarhanenin bahçesine yönelir. Delikanlıya karşı derin bir yakınlık duyan kadın onun arkasından gider ve onu kurtarmak için elinden geleni yapar. Delikanlı karşısındakini bu çeşit yerlerde sık sık rastlanan rahatsız edici kadınlardan biri sanarak atlatmaya çalışır. Ama kadın delikanlının yanından ayrılmaması gerektiğini düşünür ve hiç yadırgamadan delikanlının kaldığı otele giderek geceyi onunla birlikte geçirir. Bu beklenmedik aşk gecesinden sonra kadın biraz yatışmış olan delikanlıdan kumarı bırakacağı konusunda kesin bir söz alır ve yurduna dönmesi için gerekli parayı da verdikten sonra delikanlıyı görmek üzere trenle hareket edeceği saatte garda bulunacağını söyler. Ama kadın delikanlıya karşı büyük bir yakınlık duymaya başlar. Ondan ayrılmamak için her fedakarlığa katlanmaya ve delikanlıyı uğurlayacak yerde onunla birlikte gitmeye karar verir. Ne var ki çeşitli aksilikler yüzünden gecikerek trenin hareket saatinde garda bulunamaz. Sevgilisini düşünerek kumarhaneye döndüğü zaman bunca yakınlık duymasına yol açan o bir çift eli yeniden görerek şaşırır. Delikanlı sözünü tutmamış ve kumar masasının başına dönmüştür. Kadın delikanlıya vermiş olduğu sözü hatırlatır ama kumar tutkusundan gözü dünyayı görmeyen delikanlı, kadına hakaret ederek bir an önce çekilip gitmesini söyler ve vermiş olduğu parayı suratına atar. Kadın üzüntü içinde oradan ayrılır ve aradan zaman geçince delikanlının canına kıymış olduğunu öğrenir. Başarılı bir dille anlatılmış ve ustaca yazılmış olan bu hikayenin kusursuz bir parça olduğundan ve okurun üzerinde derin etkiler bıraktığından şüphe edilemez. Ama hikayeyi çözümleyecek olursak, yazılışının temelinde birçok kimselerin bilinçli olarak hatırladığı bir isteğin, yani ergenlik çağında ortaya çıkan kuruntusal bir isteğin bulunduğu görülür. Bu istek, 31 çekmenin korkunç kötülüklerinden kurtulmak için bir erkek çocuğun cinsel hayata annesinin aracılığı ile alıştırılmasını özlemesi biçiminde ortaya çıkan bir fantazidir. Nitekim kurtuluş temasını ele alan çeşitli sanat eserlerinin temeli de budur. Kendi kendini tatmin düşkünlüğünün yerine kumar tutkusunun konulmuş olduğunu ve ellerin heyecan dolu hareketliliğinin bu kaynağı ele verdiğini görüyoruz. Gerçekten de kumar oynama tutkusu 31 çekme eğiliminin eşdeğeridir. Nitekim çocuk bakımında cinsel organların ellenmesi oynamak kelimesiyle anlatılır. Bu eğilimin önüne geçilmezliği, ardından verilen kesin sözler, bu sözler hiçbir zaman yerine getirilemez, sersemletici zevkler ve kendini harcadığını söyleyip duran suçluluk duygusu, canına kıymak gibi bütün ögeler, sözü geçen hikayede yerine koyma süreci içinde değişmeden kalmışlardır. Zweig'ın hikayesinin oğul tarafından değil, anne tarafından anlatıldığı doğrudur. Oğlun şu biçimde düşünmesi belki daha hoşuna gitmiştir. Annem, 31 çekme yüzünden ne gibi tehlikelere girdiğimi bilse, bütün şefkatimi kendi vücudu üzerine dökmeme izin vererek beni onlardan mutlaka kurtarırdı. Hikayedeki delikanlının kadını bir fahişe gibi görmesi de yine aynı kuruntu ile ilintilidir. Ulaşılması kabil olmayan kadın, böylece kolayca elde edilebilen bir kadın haline sokulmuştur. Kuruntuya eşlik eden suçluluk duygusu, hikayenin acı bir biçimde sona ermesine yol açmaktadır. Yazarın hikayeye kazandırdığı dış yüzün, psikanalizin açığa çıkardığı anlamı nasıl saklamaya çalıştığını görmek de ilgi çekicidir. Çünkü kadının cinsel hayatının birden ortaya çıkan anlaşılmaz iç tepilerin egemenliğinde olduğunu ileri sürmek güçtür. Tam tersine, psikanaliz aşktan uzaklaşmış durumda bulunan bu kadının şaşırtıcı davranışını açıklayacak gerçek güdüleri ortaya çıkarmaktadır. Ölmüş bulunan kocasının hatırasına bağlı olan bu kadın, kendini bu çeşit eğilimlere karşı savaşabilecek duruma getirmiştir. Ama bir anne olarak oğluna aktardığı aşktan, bu aktarma bilincine varılmadan gerçekleşmiştir. Kurtulamamış ve savunmasız kaldığı bu noktada alın yazısı onu yakalayabilmiştir. Kumar alışkanlığı, bu alışkanlığı bırakmak için harcanan başarısız çabalar ve sağladığı kendine ceza verme olanakları ile birlikte, 31 çekme eğiliminin bir tekrarı ise, bu alışkanlığın Dostoyevski'nin hayatında çok önemli bir yer kaplamasına şaşmamak gerekir. Çünkü hiçbir aşırı nevroz yoktur ki ilk çocukluk ve ergenlik çağlarının otoerotik doygunluğunun etkisini dile getirmemiş olsun. Öte yandan bu doygunluğu ortadan kaldırmak çabasıyla babadan korku arasındaki bağlantı açıkça bilinmektedir. Psikanaliz açısından edebiyat. Çeviren Selahattin Hilav, Ataç Kitabevi, İstanbul, sayfa 5-29. Yazardan. Kahramanım Alexey Fyodorovich Karamazov'un yaşam öyküsüne başlarken bir kuşku var içimde. Özellikle şundan geliyor bu kuşkum. Alexey Fyodorovich'e kahramanım diyorsam da, onun büyük bir kişi olmadığını kesinlikle biliyor, Bu yüzden de kaçınılmaz bir takım sorularla karşılaşacağımı önceden sezinliyorum. Alexey Fyodorovich'iniz hangi bakımdan ilgi çekici bir insandı da kahraman seçtiniz onu kendinize? Yazmaya değer ne yapmış ki? Kim neyiyle tanır onu? Ben bir okuyucu olarak yaşamıyla ilgili ayrıntıları öğrenmek için ne diye zamanımı harcamak zorunda kalayım? Bu son soru da en uğursuzu. Çünkü romanı okuyunca anlarsınız belki diye yanıt verebilirim bu soruya. Peki ama ya romanı okuduktan sonra da anlamazlar, Alexey Fyodorovich'imin ilginç bir kimse olduğunu kabul etmezlerse? Bunun böyle olacağını şimdiden içim sızlayarak sezinlediğim için söylüyorum bunu. Benim için ilginçtir Alexey Fyodorovich ama bunu okuyucuma kanıtlayabileceğimi pek sanmıyorum. Aslında toplumsal çalışmaları olan bir insandır da belki, ne var ki karanlıkta kalmış, kişiliğini belli etmemiştir de. Zaten zamanımızda insanlardan aydınlığa çıkmalarını, kişiliklerini belli etmelerini istemek de garip bir şey olurdu. Gel gelelim onun tuhaf, hatta acayip bir insan olduğu da su götürmez. Oysa özellikle istisnaları birleştirmeye, toplumun başıbozukluğuna hiç değilse genel bir anlam vermeye çalışıldığında, tuhaflıkla acayiplik dikkati üzerine çektiklerinden çok zararlı da olabilirler. Acayip insanlar çoğunlukla istisnadır, öyle değil mi? Bu son söylediğimi kabul etmez de öyle değil ya da her zaman öyle değil diye karşılık verirseniz, o zaman kahramanım Alexey Fyodorovich'in önemi üzerine bir umut ışığı belirir içimde. Çünkü her zaman istisna olmayan acayip insanlar değildir yalnızca. Tersine bazen öyle olur ki insanlığın özü sayılabilir istisna. Çağdaşlarını ise güçlü bir rüzgar bir zaman için ayırmıştır ondan. Gerçi bu anlaşılmaz, hiç kimsenin ilgisini çekmeyecek açıklamalara girmeden, ön söz falan da yapmadan dosdoğru başlayabilirdim. Hoşa giderdi, okurlardı. Ama gelin görün ki ortada bir yaşam öyküsü, iki roman var. Esas roman ikincisi. Kahramanımın zamanımızdaki, özellikle şimdiki, bu andaki yaşamını anlatıyor. Birinci romanda anlatılanlarsa 13 yıl önce geçen olaylardır. Hatta bu bir roman değil de kahramanımın ilk gençliğinin sadece bir devresidir. Bu birinci romanı anlatmadan geçemem çünkü ikinci romanda birçok şey anlaşılmaz olur o zaman. Başta sözünü ettiğim güçlüğü daha da arttırıyor bu. Yazar olarak ben de ilginç bir yanı olmayan, böylesine silik bir kahraman için bir romanın bile çok olabileceği kanısındayken iki romanla ortaya çıkmam tuhaf kaçmayacak mı? Bu küstahlığım nasıl açıklanabilir? Yanıtlarını bulmakta güçlük çektiğim bu soruları öylece bırakmaya karar verdim. Anlayışı güçlü okuyucum, baştan beri lafı buraya getirmeye çalıştığımı çoktan sezinlemiş, gevezelik ediyorum, boş yere zaman harcıyorum diye bana kızıyordur elbette. Buna kesin yanıt verebilirim. Bunu önce kibarlığımdan, ikinci olarak da kurnazlığımdan yaptım. Hiç olmazsa baştan haber verdim ya. Bununla beraber parçalanmaz bir bütün olmasına karşın romanımın kendiliğinden ikiye ayrılmasına sevindim de. Birinci öyküyü okuyan ötekini okumanın değip değmeyeceğine kendisi karar verecektir. Hiç kimseyi zorladığımız falan yok tabii. İsteyen birinci romanın iki sayfasını okuduktan sonra bir daha eline almamak üzere kaldırıp atabilir kitabı. Bununla beraber hakça davranıp yargılarında yanlışlığa düşmemek için ne pahasına olursa olsun her kitabı sonuna dek okuyan soylu okuyucular da vardır. Söz gelimi bütün Rus eleştirmenleri böyledir. Onları anımsayınca rahatlıyor insanın içi. Titizliklerini, dürüstlüklerini bildiğim halde romanımı daha ikinci sayfadan bırakmalarını pek olağan karşılıyorum gene de. Ön sözüm bu işte. Bunun gereksiz olduğunu yürekten onaylıyorum. Ne var ki bir kez yazdım, varsın kalsın. Başlayalım artık. Birinci bölüm. Birinci kitap. Bir ailenin öyküsü. 1. Fyodor Pavlovich Karamazov. Alexey Fyodorovich Karamazov, tam 13 yıl önceki, sırası gelince anlatacağım acıklı, pek esrarlı ölümüyle o zamanlar herkesin bildiği, hala anımsanır, bölgemizin toprak sahiplerinden Fyodor Pavlovich Karamazov'un 3. oğludur. Şimdi bu çiftçi, çiftliğinde ömür boyunca hemen hemen hiç oturmadığı halde çiftçi derlerdi ona. Üzerine yalnızca şu kadarını söyleyeceğim. Acayip ama oldukça sık rastlanan bir tipti. Böyleleri kötü, ahlaksız olmaları yanında kafasızdırlardı. Ne var ki Fyodor Pavlovich, kendi mal mülk işlerini pek iyi beceren kafasızlardandı. Hem başkası da elinden gelmiyordu sanırım. Söz gelimi aşağı yukarı sıfırdan başlamıştı. Varlığı yok denecek kadar azdı. Başkalarının sofrasında kendine bir yer bulmak için kapı kapı dolaşır, zenginlere yanaşmaya fırsat kollardı. Oysa öldüğü zaman yaklaşık olarak 100 bin ruble bıraktı arkasında. Gene de bölgemizin en kafasız, zırzop adamı olarak bellenmiştir ömrünce. Bir daha söylüyorum, budala değildi. Bu çeşit zırzopların çoğu oldukça zeki, kurnaz kimselerdir. Kafasızlığına gelince kendine özgü, ulusal bir niteliğiydi bu sanki. İki kez evlenmişti, 3 oğlu vardı. Büyük oğlu Dmitri Fyodorovich birinci karısından, öteki 2 oğlu Ivan ile Alexey ise ikinci karısındandı. Fyodor Pavlovich'in ilk karısı, gene bölgemizin toprak sahiplerinden olan tanınmış, oldukça varlıklı, soylu Miusov ailesinin kızıydı. Hayli yüklü bir drahoması olan, hem güzel, üstelik zeki bir kızın, zamanımızda pek sık rastlanır zeki kıza, oysa bundan önceki kuşakta tek tüktü, herkesin mendebur dediği silik bir adamla nasıl evlendiğini uzun boylu anlatmayacağım. Daha önceki romantik kuşaktan bir genç kız tanımıştım. Bir erkeği birkaç yıl esrarlı bir tutkuyla sevdikten sonra onunla pekala evlenebilecekken nedense kendi kendine bir takım aşılmaz engeller uydurarak sonunda kişisel kaprislerinden sırf Shakespeare'in Ophelia'sına benzemek için fırtınalı bir gecede kendini yüksek bir kayanın tepesinden oldukça derin akıntılı bir ırmağa atıp canına kıymıştı. Öyle ki çok önceden beğenip seçtiği bu kayanın görünümü öylesine güzel olmasaydı da onun yerine dümdüz basit bir sahil olsaydı belki de intihar etmezdi. Bu anlattığım gerçek bir olaydır. Toplumumuzun şu son 2-3 kuşağında bunun gibi yahut buna benzer olayların çok olduğuna inanmak gerek. Adelaida Ivanovna Miusova'nın davranışında başkalarının da öfkeli bir takım düşüncelerin de etkisi olmuştu elbette. Belki kadının bağımsız olduğunu göstermek, toplumun törelerine, soyluluğunun ailesinin boyunduruğuna karşı gelmek istemişti canı. Yahut uysal hayali, tutalım ki bir an için olsun, Fyodor Pavlovich'in bir yanaşma olmasına karşın hep iyiye giden devrin en gözü pek, en alaycı insanlarından biri olduğuna inandırmıştı onu. Oysa adam iğrenç bir paskaldı o kadar. Ayrıca kaçırılarak evlenmekte pek çekmişti Adelaida Ivanovna'yı. Fyodor Pavlovich ise toplumsal durumu nedeniyle bu çeşit bir fırsatı kaçırır mıydı hiç? Hangi yolla olursa olsun yükselmeyi pek istiyordu çünkü. İyi bir aileye yamanmak, drahoma almak arayıp da bulamadığı şeydi.